Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, haftanın son gününü benimle karşılamak üzere buraya geldiğiniz ama en önemlisi önyargılarınızdan mümkün olduğunca kurtularak konuşmaya hazır durumda olduğunuzu varsaydığım için teşekkür ediyorum. Dünyanın neresinde uyandıysanız bu sabah ya da neresinde uyumaya hazırlanıyorsanız ve o ülkede insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera ne diyorsanız günaydın. Yayının başlığını gördünüz ama bugün yayının başlığı kadar önemlisi yayınla birlikte paylaştığım fotoğraf. Fotoğrafın güzelliği de dikkatinizi çekmiştir muhtemelen. Sevgili arkadaşım Seyit Ali Ünal'ın bir fotoğrafı bu. Yayınlarda her sabah bir fotoğraf paylaşıyorum yayının duyurusu içinde. Seyit Ali de sağ olsun iyi bir foto muhabirdir. Hem muhabirlikten dostum, çok eskiden beri tanıdığım bir insan. Sağ olsun o da fotoğraflarını bu yayınlarda kullanmam için bana izin verdi. Birkaç fotoğrafı da yolladı. Pek çok güzel fotoğraf var ardından, göreceksiniz. Hani hep söylüyorum ya, bu yayın imece usulü yapılıyor. 2 yıldır böyle yapılıyor diye. O imece usulü devam ediyor. Sağ olsunlar, dostlar da destek veriyorlar bu yayınlara. Yayını en iyi açıklayacak fotoğrafı seçip yayın başlığını belirtmeye, anlatmaya çalışıyorum. Bence bugün için en net açıklayıcı fotoğraf da bu. Çünkü fotoğrafın kendisi bizatihi açıklamama, nasıl açıklanacağını bilememe üzerine kurulu. Fotoğrafta gördüğünüz işçi bir kanalizasyon işçisi. Cep telefonu çekmediği için kanalizasyon çalışması sırasında dışarı çıkıp kaldırımdan kafasını çıkartıp cep telefonuyla konuşuyor. Artık kimle nasıl bir muhabbet ediyor bilmiyoruz ama bizim burada yaptığımızdan çok farklı bir şey yapmıyor aslında. O yüzden bugün yayının başlığı bu. Siz yaşananların ne kadarını anlıyorsunuz diye. O sizin için de ben de varım. Sakın yanlış anlamayın. Burası bir test falan olmayacak. Hani hep konuşuyoruz ya, ara ara dertleşmeler yapmamız lazım diye. Bu yayın bir parça öyle dertleşme yayını olacak. Her ne kadar yorumlar biraz gecikerek geliyor olsa da olsun, devamında yaparız. Aslında işin çıkışının gerekçesi önceki gün AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın söylediği bir söz, Katar'da yaşananlara ilişkin olarak. Başka bir oyun oynanıyor, şu an için net olarak çözebilmiş değiliz ifadesini kullanmıştı. Hatırlayacaksınız, biz de yayında zaten kullandık ve dedik ki siz çözemeyeceksiniz, kim bunu çözecek olan, yani vatandaş çözüp buna karşı bir tedbir mi geliştirecek? Katar kriziyle birlikte başlayan ve Orta Doğu'ya yayılacağı, Arap coğrafyasının neredeyse tamamına hükmedeceği, bugünden rahatlıkla görülebilen böyle bir gerilimi kim çözebilecek ya da bunu çözmek kimin işidir diye sormuştuk. Unutmadan şu yayını paylaşalım. Unutmadan diyorum ama unuttum bile çoktan. Yayını paylaş tuşuna tıklayın. Nerede paylaşmak istediğinizi soracak ve ardından yayınla diyeceksiniz. Şimdi bütün bunlarla birlikte, yani Orta Doğu'da yaşanan bu krizin de ardından demeyelim, kriz hala yaşanıyor ama dünya farklı gelişmelere de gebe. Bir yandan İngiltere'de yapılan seçimlerde alınan ilk sonuçların bize gösterdiği gibi Muhafazakar Parti'nin İktidarını çok fazla sürdüremeyeceğinin görüntüsü. Evet, koalisyon görünüyor şu anda ama daha önemli bir detay var ortada. Çünkü Theresa May'in daha önceden yaptığı açıklamada sandalye sayısındaki bir azalmanın kendisinden sonra iktidarın devriyle sonuçlanabileceğine ilişkin bir öngörüsü vardı. Bu yeni bir şey değil. Ve İngiltere aslında Brexit'le birlikte yaşadığının, yani Brexit'in İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması süreciyle birlikte yaşanan o ne diyelim, toplam karmaşanın içinde başka bir çıkış yolu olarak görülmüş İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından bir baskın seçim yapılarak elin güçlendirilmesi hedeflenmişti. Ama ortaya çıkan sonuç bize gösterdi ki tam tersine, elin güçlenmesini bir yana bırakın, iktidarın gitti gidecek denilebileceği çok net bir sonuç var ortada. Bu işin bir bölümü. İkincisi, FBI'nin eski direktörü Comey dün Amerika'da Kongre'nin önünde. Ne güzel değil mi? İçiniz gitmedi mi sizin de izlerken? Adam çatır çatır cevap vermek zorunda, kongre üyeleri. Soru soruyor, o da mecburen cevap veriyor. Oysa biz geçen sene 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin ardından daha en üst düzey kamu görevlilerinin dinlenemediği bir süreci yaşıyoruz. Üstelik bununla ilgili bir komisyon kuruldu. Benzer şekilde, hani kongrenin tam olarak muadili olmasa bile, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde raporunu daha göremedik biz. Sonradan ortaya çıkan bir rapor var ama raporun ne kadar tel maşı olduğu hazırlayanlar tarafından bile kabul ediliyor. Bizatihi dün okumuştuk, AKP milletvekilinin ağzından bu adamlarla ilgili hiçbir şey yapılmamış denildiğini göstermiştik size. Böyle bakılacak olursa Comey'nin sözleri Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump'ın aslında kendisine çok açık şekilde yani güvenlik direktörü Flynn'le ilgili soruşturmayı durdur dememekle birlikte durdur demeye çalıştığını yani bir parça dolaylı da olsa bunu kendisinden istediğini söyledi. Ve Rus istihbaratının bir takım maillere sızmasının Amerikan seçimlerini etki etmesinin mümkün olabileceği yolundaki ifadeleri herkesin kafasını biraz daha karıştırdı. Neden anlatıyorum bunları? Hani yayının başlığında var ya yaşananları siz ne kadar anlıyorsunuz diye. Hepimiz bu yaşananların içinde kendimize nasıl bir yer bulacağız? Bunu biraz düşünelim, bunu biraz konuşalım istiyorum bugün. Çünkü bu karmaşada öyle bir debelenip gidiyoruz ki biz günlük sorunlara, günlük dertlere çok fazla önem veriyoruz. Bir şeyin üzerine oturuyoruz, ona takılıp devam etmekten çok hoşlanıyoruz. Kolay geliyor çünkü böylesi ve gündemin diğer başlıklarını kaçırıyoruz. Yani bunları bir bütün olarak konuşmaktan, bütün olarak yaşadığımız şeyin ne olduğunu görmekten, bir bütün olarak hayatımızın içinde ne yöne doğru gittiğimizi görüp görmediğimizden bence bir parça uzak kalıyoruz. Düşünün, daha bundan iki gün önce, iki sabah önce Türkiye Arda Turan konuşuyordu. Oysa bugün gazetelerde göreceksiniz. Ha, takvim bu arada ayarına geri dönmüş. Dün muhtemelen detoks yaptılar bir günlük. Öyle diye düşünüyorum. Ayarına dönmüş, rahat olun. Hiçbir şey yok. Takır takır aynı saçmalık düzeyinde devam ediyor. O yüzden içimiz biraz rahatlayabilir. Hepimizin içi rahatlayabilir. Arda konuşurken bugün herkes bir anda Katar'a dönmüş durumda. Üstelik geriden de gelmekle birlikte Katar krizinin iç yüzünü açıkladığını söylüyor gazetelerin pek çoğu. Köşe yazıları dün sabah konuştuğumuzun bir gün ardından gelerek yani Türkiye bu konuda itidalli davranmalı. İki gün ardından gelerek bizim bir gün önce burada konuştuğumuz hikayeyle yani gerçek diplomasi bu sorunun içinden çıkmanın tek yolu ve diplomasi kullanılmazsa Türkiye bir tarafta olmakla bile her şeyini kaybedebilir. Bu tartışmada, bu yaşananlarda anlamsız bir noktada bulabilir kendini sözlerinin ardına takılmış durumda. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi zeytinlik tartışmasını şimdilik komisyona geri çekerek kamuoyu baskısının ardından ertelemiş, ötelemiş gibi görünüyor. Kıdem tazminatına ilişkin ki açık açık burada konuşmuştuk hani altını üstünü başlıklarının ne olabileceği üzerinde epeyce uzun süre Çalışma Bakanı'nın ağzından gerekirse rafa kaldırırız sözünü duydu. İşin bu bölümü de aslında bizim bunu ne kadar sık konuşmamız gerektiğini, bunun ne kadar zorunlu olduğunu bir kez daha anlatıyor bize. Çünkü toplumsal baskı olmadığı zaman bir dakika ya ben bunu istemiyorum sen ne saçmalıyorsun denilmediği zaman herkesin istediği gibi at oynatabileceğini, atı alanın Üsküdar'ı rahatlıkla geçip üstelik bir de yüzümüze bakarak bununla ilgili dalga geçebileceğini gösteriyor bize. Oysa sosyal baskı modern demokrasilerde tam da bu işe yarıyor zaten. Kamuoyunun içinde olmak, kamuoyuyla birlikte olmak ve kamuoyunun haklı sesini yönetenlere, kamunun bütün yöneticilerine, sadece kamunun değil özel idarenin de bütün yöneticilerine duyurabilmek mümkün. Modern demokrasiler böyle yaşıyorlar. Halk istemediğini demokratik yollardan talepleriyle dile getiriyor ve toplumsal baskının büyüklüğü neticesinde hem kamuda hem özel sektörde geri adımlar atılıyor. Bunun benzer örneklerini çok fazla görüyorsunuz. Hani çevreyi kirleten bir firmanın önünde yapılan 3 kişiyle başlayan bir gösterinin büyümesi ardından o konuda geri adımla sonuçlanabiliyor. Aynı şekilde bir kamu otoritesinin, kamuda önemli bir yöneticinin yapılan yanlış bir davranışının ardından gidebilmek onun istifasıyla bile sonuçlanabiliyor. İstifa şimdilik haklısınız içinizden böyle geçiriyorsunuz. Bize epeyce uzak bir müessese. Ama olsun en azından umudumuz var o konuyla bağlantılı olarak. Şimdi bütün bunları anlattıktan sonra yaşananların içinde neyi ne kadar anlamlandırabiliyoruz? Biraz bunun üzerinde duralım istiyorum. Keşke siz de katılabilseniz yayına. Onun yolu da şu olabilir. Belki Twitter'dan yazabilirsiniz. Twitter'da açık çünkü şu anda önümde. Buradan yazın. Buradan derdinizi anlatmaya çalışın ki konuşalım. Çünkü bu bir ayağı eksik kalınca, konuşması eksik kalınca anlamsız hale geliyor yayın. Mesela şunu anlatmaya çalışıyorum. Dertlerimden bir tanesi şu. Yayının hemen başında söyledim ya. Yani iki gün önce Arda'yı konuşurken bugün bambaşka bir noktaya gidiyoruz. Gündemin içinde savrulup duruyoruz ve hiçbirine yeterli özeni gösterememekle sonuçlanıyor aslında bu süreç. Öyle bir noktasından tutuyoruz ki gündemi biz de zaman zaman benzer şeyler yapmak zorunda kalıyoruz. Sonuçta bir başlık çekip o başlığı en azından gündeme getirmek zorundayım. Ama Onun için de farklı başlıklara yer vererek yine de konuşmayı başka bir noktadan da olsa sürüklemeye çalışıyorum. Sürüklemeyi en azından becerebilmeye çalışıyorum. O bak 9.05 yazısı geldi. Şu anda saat 9.14. Arada 9 dakikalık bir gecikme var. Süper. Bunun yöntemi Twitter'dan en azından yazabilmek. Bence öyle. Bu da tabii bir 9 dakika sonra gerçekleşeceğini düşünürsek yayının sonlarına doğru soruların yağabileceğini, bu konuya ilişkin görüşlerin gelebileceğini öngörmek mümkün. Türkiye seçtiği dış politika nedeniyle son 7 yıldır, neredeyse 7 yıldır yani Arap Baharı'nın ilk kıvılcımlarının çakmaya başladığı günden itibaren önce büyük bir yeni Osmanlıcılık hayali, ardından büyük bir buraların eskiden beri ağası benim böbürlenmesi ama onunla birlikte yürüttüğü, eş zamanlı olarak götürmeye çalıştığı, demokratik açılım olarak anlattığı, barış kardeşlik projesi olarak kamuoyuna takdim ettiği ama içeriğini böyle gösteremediği, kamudan kopuk yürüttüğü, kamudan hatta belli bir bölümünü bilerek, isteyerek sakladığı bir süreç yaşıyor. Ve böyle olduğu için de işler ne dış politikada halk yapılan yanlışları gösterme şansına sahip oluyor ne de iç siyasetin içinde belirli düşmanlıklar, belirli kutuplaşmalar insanlara anlatılabiliyor. Bakın İrfan Bostaç demiş ki yaşananları anlamaktan korkuyorum. Doğru anlamışsam ülkece perişan olacağız demektir. Herkesin kafasında böyle bir korku yok mu? Sizde yok mu? Bende de var. Ama bu perişanlık getirecek bir şey değil arkadaşlar. Bize anlatılan hani bir şekilde öğrenilmiş çaresizlikle sonuçlanan düşünme, düşünürsen mutsuzluk olur görüşünün devamı bu. Buna ihtiyaç yok. Tam tersine çıkış yolu bulabilmek için yaşananları net şekilde anlamak zorundayız. Demin söylediğim bu 7 yıllık sürecin içinde Türkiye geldiği noktada şu anda bambaşka bir dış politika durumunun içinde. Çünkü birkaç gündür hani ısrarla anlatmaya çalışıyorum ya, Katar'da yaşanan olaylar, Katar'da bir şeyler yaşanıyor, doğru. Ama aslında Türkiye bunun dışında tutuluyor. Türkiye bunun sadece bedel ödeyenlerinin içinde. Ve bu bedeli ödemek konusunda da doğrusunu isterseniz bizim kamu yöneticilerimiz çok istekli davranıyorlar. Meclisten çıkan tezkere bunu gösteriyor örneğin. Pek çok analist şundan bahsediyor. Evet, Türkiye tabii ki Katar'ın yanında yer alacak. Ben de ısrarla şunu soruyorum. Niye? Gerekçesi ne bunun? Gerekçesi ne? Körfez'de, Arap Körfezi'ndeki bir ülkenin bizim hayatımızdaki yeri ve önemi ne olabilir? Mesela dün izleyicilerden biri şöyle yazmış. Ünsal Bey, eksik bilgiyle konuşuyorsunuz. 2014 yılında oluşturulmuş bir üsse asker gönderilmesini bence bu kadar fazla hırpalamamalısınız. Hırpalamamalısınız. Hayır, tam tersine bunu konuşmalıyız. Çünkü soru şu, 2014'te kurulan bir üsse neden ortalık yangın yerine dönmüşken, bugün gazetelerin ikinci bölümünde göreceğiz, Türk jetlerini, jandarmalarını göndermek için neden bu kadar arzulu davranıyoruz biz? 2014'ten sonra niye göndermedik bunları? Çok net değil mi? Çünkü bölgede sıcak bir gelişme var. Ben de bunu sorguluyorum. Nedir Türkiye'nin bu sıcak gelişme içinde yer almasının gerekçesi? Yani şöyle bakılıyor. Evet, Türkiye Katar'a tabii daha yakın duracak ama Suudi Arabistan'dan da uzaklaşmamalı. Arkadaşlar, anlatmaya çalıştığım tam bu cümle işte. Neden? Neden birine daha yakın, birine daha uzak olmak zorundayız? Bunlar açık yüreklilikle tartışılamadığı sürece Orta Doğu'daki terör gerçeği herkesin temel bakışından çıkartılarak evrensel terör tanımlaması üzerinden değerlendirilemediği sürece herkes buna ilişkin yorumunda sübjektif kalacak. Kaçınılmaz bu. Orada gördüğümüz terör, yani hem Hizbullah terörünü görmek, hem Vahabi terörünü görmek, oradan çıkan IŞİD gerçeğini konuşabilmek bizim için temel çıkış yolu olacak. Eğer bunu konuşamazsak, herkes kendi tırnak içinde mezhebi üzerinden gidecek olursa biz bunun altından kalkamayız. Ve bakın, bu tartışmaların tamamı aynı noktaya doğru gidiyor. Evet, tamam, yani biz Katar'a daha yakın duralım ama Suudi Arabistan'dan çok da uzaklaşmayalım. Neden? Neden? Vahabi terörünü desteklediğini Suudi Arabistan'ın neden açık açık konuşamıyoruz biz? Kamu yöneticileri bundan hoşlanmıyor. Hoşlanmasın, terör gerçeği var ve terör hepimizin canını yakmıyor mu bizim? O zaman anlatılmak zorunda. O zaman biz bunu değerlendirip konuşmak zorundayız. Yoksa yapılan uluslararası ilişkiler anlamında büyük analizler hikaye kalacak. Çünkü bunun içinde yaşanan terör gerçeğini görmemek bizi bir yere götürmüyor. Gerçekten götürmüyor. Biz hep terörü ayırt ediyoruz. Dün sabah o yüzden ısrarla söyledim. İran'da Donald Trump'ın ağzından çıkan cümle, daha gereken hıza ulaşmadan nasıl oldu da IŞİD hemen bir eylem gerçekleştirebildi Tahran'da? Bunu anlamak mümkün değil. Eğer doğru değerlendirmezsek altından kalkamayacağız bunun. Bakın, gelen mesajlardan bir tanesinde diyor ki, Jack Torrance rumuzlu izleyici, Akdeniz'de ilk petrol kuyumuzu bu sene açacakmışız ama. Doğru. Hatta dün galiba sizdiniz değil mi? Kusura bakmayın, böyle çok hızlıca bakarken görebildim. Seçim mi yaklaşıyor acaba diye yazmış. Yani burada konuşmuştuk ya, her seçim döneminde Raman Dağı'nda petrol bulunur bizde. Fikstir. Kıbrıs açıklarında doğalgaz bulunur. Yıllardır böyledir bu. Ama bu kez bahsedilen o değil ki. Dünyanın en büyük doğalgaz rezervine sahip iki ülkesi, İran ve Katar arasında Türkiye yer bulmaya çalışıyor kendine. Ben de bunu soruyorum. Niye? Niye? Etrafımızda daha neticelenmediği çok net olan bir Rusya-Türkiye hesaplaşması var. Doğruca bunun adını koymak zorunda değil miyiz? Rusya düşürülen uçağının intikamını daha alamadı. Bu domatesle patatesle olacak iş değil. Yakınlaşan Türk ve Rus diplomasisi aslında bizi hani her şey yavaş yavaş çözülüyor mu sorusuna götürüyor. Hayır arkadaşlar. Hayır. Bölgedeki büyük dengenin içinde Türkiye yok. Türkiye sadece bedel ödeyen grubun içinde var. Dün sabah anlatmaya çalıştığım 1950 Kore Harbi'nin başlangıcını anlattığım o günlerdeki gibi bedel ödeyenlerin içinde varız biz. Yani askerimiz gidecek oraya. Soruyorum, niye? Nedir Katar'ın Türkiye için stratejik önemi? Sermaye gelişi. Sermayenin gelişi, Katar'ın Türkiye'de satın aldığı firmalar, ormanlar, ağaçlık araziler, yaylalar, işletmeler. Bu mu? O zaman ikinci soru, niye satıyoruz biz bunları? Yaylamızı satmaya çok mu ihtiyacımız var bizim? Hayır. Hani ekonomide her şey yolundaydı? Hani 16 Nisan'ı döndükten sonra güllük gülistanlık olacaktı? Buralar tekrar dutluk olacaktı? Çok mutlu olacaktık? Zevkten altımıza kaçıracaktık? Hani? Olmadı. O zaman burada başka bir şey var. Yani kişisel çıkarlar çok daha fazla getiriliyor ortaya. İyi de kişisel çıkar için insanların tamamının bedel ödemesi ne derece ahlaki? Siz fark ettiniz mi? Dün Katar Dışişleri Bakanı, kaçınılmaz olarak onun da soyadı El Thani, yani Katar emirinin soyundan geliyor. Elbette Arap coğrafyasında aksini düşünmek mümkün değil. Birileri Orwell'in hayvan çiftliğinde söylediği gibi daha eşit çünkü. Bütün hayvanlar eşit o hayvan çiftliğinde, Orwell'inkinde, ama bazı hayvanlar daha eşit. Bunu insanlar dünyasına uyarladığınız zaman da böyle bir sonuç çıkıyor. O aileden biri Türkiye'nin Katar'da güvenliği sağlayacağını söylüyor. Ben de soruyorum, niye? Niye? Bizim askerimiz neden Katar'da güvenliği sağlıyor? Bununla ilgili olarak siz herhangi bir açıklama yapıldığını duydunuz mu? Hayır. Apar topar bir takım tezkereler görüşülüyor, geçiriliyor ve üstelik şuna ikna edilmeye çalışılıyor insanlar. Ya kardeşim, mecliste sırada bekliyordu zaten, böyle bir uluslararası anlaşma vardı. Bak, biz iki maddesini geçirdik. Neden kardeşim, neden? Hani o izleyicinin sorduğu gibi 2014'te kurulmuş üsle ilgili bence yanlış değerlendirme yapıyorsun. Değil. Bu telaşın, acelenin gerekçesi ne? Yaşananın ne kadarını anlayabiliyorsunuz siz sorusunun içindeki siz de ben de varım, anlatıyorum işte size. Neden? Ama bu sorgulamayı yapmadığımız sürece bizim dışımızda alınan kararlar bu ülkenin mutsuzluğunu arttıracak sadece. Ekonomide kimse kimseye bir şey sormuyor. Asla. Biri diyor ki ekonomi benim alanım, biliyorsunuz, faiz düşecek. Niye? Düşecek. Niye? Ya düşmesi gerekiyor. Kardeşim niye? Anlat bana. Ekonomi teorisi içinde bunu bir yere oturt. Mümkün değil ki, çünkü ekonomi teorisinden haberi yok. Öbürü diyor ki dış politikada Türkiye tekrar eski gücüne kavuşacak. Biz soruyoruz, eski mi? Neden o gücü kaybettik o zaman, bunu sorguladık mı? O zaman niye? Öyle. Dış politika ile ilgili bütün bunlar yaşanırken iç siyasette sürekli olarak muhalife baskı uygulamak artık bir gelenek haline geldi son 15 yıldır. Özellikle bunun son 5-6 senesinde. Türkiye'de. Muhalif bütün seslerin susturulması insanlar için bir çaba. Gerçekten bir çaba. Üstelik bu sadece kamu yöneticileri eliyle yapılmıyor. Elimizi vicdanımıza koyup açık yüreklilikle konuşmak zorundayız. Toplumun bir bölümü de destekliyor bu baskıyı. Konuşmasın, vatan haini o. O haberi niye yaptığını biz çok iyi biliyoruz. E anlat o zaman. 93 gündür açlık grevinde olan iki insan var. Kritik eşiğe geldiler artık. Dün Ankara Tabip Odası bir açıklama daha yaptı başkanı aracılığıyla. Kritik eşikti artık insanlar. Anlatsana, sen niye düşmansın onlara? DHKPC'liymiş onlar. E değil kardeşim, mahkeme kararı var. Öyleymiş. Ya kardeşim, mahkeme kararı var. Öyleymiş. Nereden duydun? Reis söyledi. Hukukun reisten daha alt düzeyde kaldığı bir ülke tahayyül edebiliyor musunuz siz? O zaman biz bir kabileden bahsediyoruz. Ülke değil ki o. Sadece reisin sözünün geçtiği yer bir ülke olamaz, bir kabile olabilir. Evet, bakın kovboy filmlerini, örneğini görürsünüz. Şener Bey demiş ki, taraf olmayan bertaraf olur lafını her alanda uygulamak politika mıdır? Evet, tam da bugünün politikasını özetleyecek cümle budur. Ya benden yanasın, ya karşımdasın. Bir dakika birader, ben senin yanlışını göstermeye çalışıyorum. Olmaz, o zaman karşımdasın. Benden yana olacaksın, benim yanımda duracaksın. Neden? Neden? Umut Yamaner demiş ki, İran'a karşı Sünni ordusu kurulup İran'la beraber Sünni ordusuyla savaşacağız bu gidişle. Vallahi öyle bir şeyin Sünni dünyada becerilebileceğine inanmayın. Bunlar birbirlerinden o kadar nefret ederler ki, çünkü bu Arap coğrafyasındaki ülkeler. Bakmayın yan yana durduklarını. Birbirlerini satmaları 35 saniye sürer. 35 saniye. Dün yaşamadık mı örneğini? Ne oldu? Hani her şey bir anda böyle çok büyük gerilimler içindeyken Katar Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamadan siz ne çıkarttınız? Biz aramızda öpüşür koklaşır anlaşırız. Türkiye'de güvenliğimizi sağlayacak. Niye? Niye kardeşim? Niye benim askerim orada canını riske atacak? Niye? Biri anlatsın bana. Hangi uluslararası politika bunu karşılayacak? Birleşmiş Milletler 5. maddeye dayanarak, özür dilerim, NATO 5. maddeye dayanarak Türkiye'de yıllardır devam eden teröre ilişkin Türkiye'ye bir yardım verme sürecine girdi mi hiç? Hayır. Ya biz niye o zaman bahsedilen bir terör için güvenlik sağlamaya ta zıkkımın köküne Katar'a kadar gidiyoruz? Biri açıklasa ya bunu bize. Nedir oradaki devletin âli menfaatleri? Yok öyle bir şey. Yok. Birilerinin şahsi dostluğu var. Ama şahsi dostluğunuz için birine yardım edecekseniz şahsi kaynaklarınızı kullanmak zorundasınız. İnsan mı lazım? Arkadaşlarınızı toplayın gidin. Mahalle kavgaları böyle olur genelde. Kahveden adam toplanır. Niye askeri götürüyorsunuz? Ama böyle bir Sünni ortam oluşturuluyor. Evet, epeydir çabalanıyor. Pürmüz Dağlar demiş ki, iç politikada din bezirganlığı taslayabilmek için. E doğru. Ya neden bunun bir unsuru sürekli olarak din olmak zorunda? Neden? Neden insanlar her şeyi din kardeşliğine indirgenip kabul etmek zorunda bırakılıyor? Neden? Böyle bir saçmalık yok ki ya. Böyle bir saçmalığın içinde biz ne anlatacağız, ne söyleyebileceğiz insanlara? Bak İrem demiş ki, İrem Afşin, bir röportaj yaptım. Yediğim küfrün, aldığım tehdidin hesabı yok. İrem valla bana anlatma bunu. Ben burada hani günlük yaşıyorum onu. Sen bir röportajın ardından yaşıyorsun. Ben de günlük takır takır. Ve çok haklısın. İrem'in yaptığı röportaj açlık grevindeki hem Nuriye Hoca'nın hem Semih Özakçı'nın aileleriyle yapılan röportajlar. Demin dedim ya size, hani kamu yöneticileri bundan hoşlanmıyor. Kamunun kendi de hoşlanmıyor. Sorunu doğru tarif etmemiz lazım. Ve kamunun tırnak içinde güçlü olan bölümü hoşlanmadığı için güç uygulamaktan da kaçınmıyor bunun için. İrem'in bahsettiği tehdit boyutu gerçekleşiyor o zaman. Yaşananı anlayabilmek için sorunu doğru koymak zorundayız ortaya. Bunun için de çekinmeden doğru sorularla gitmek zorundayız. Bugün sadece cuma günü hani yayında olsun, bilmem ne olsun diye sormadım o soruyu. Yaşananları siz ne kadar anlıyorsunuz sorusunun içindeki siz de ben de varım. Ama burada eksiklik şu, ben soruları soruyorum. Pek çok insan soruyu sormuyor. saçma sapan tahliller peşinde bu işi kapatabileceğini düşünüyor. Ya bugün köşe yazılarına bakın. Katar'da yaşananlara ilişkin köşe yazılarına. Hepsinin temel neticesi en fazla çıkabildiği yer. Ya öpüşelim barışalım. Ahmet Hakan şunu yazmış ya. Yazmasan eksik kalırsın. Gerçekten eksik kalırsın. Annem der ki en sık kullandığı sözdür. Aman oğlum sen tartışanların arasına girme. Onlar barışır sonra sen kötü olursun. Ya bu bir karı koca kavgası değil. Biz de karı koca kavgası sonucu başvurulmuş mahalle karakolundaki pala bıyıklı, hani bıyık biraz benziyor olabilir ama Hulusi Kentmen değiliz. Tamam mı? Babacan polis amiri değiliz biz. Koskoca bir ülkeyiz. Birilerinin işine geldiği zaman ballandıra ballandıra anlattı. 780 bin diyor ya, hayır 786 bin kilometre karelik. Nüfusu 78 milyonu vurmuş kocaman bir ülkeyiz. Genç bir cumhuriyetiz, evet 94 yaşındayız da ama köklü bir devlet geleneğimiz var. Ve biz neden sorularını sormazsak eğer, kamuyu idare eden insanları bu sorulara muhatap olmak zorunda bırakmazsak eğer, bizim dışımızda gerçekleşenleri tıpkı AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın söylediği gibi ya bir şeyler oynanıyor ama şimdilik anlayamıyoruz noktasında buluruz. Ama biz bunu hak etmiyoruz. Çünkü düşünebiliyoruz, çünkü beyinlerimiz var. Çünkü ne olup bittiğini anlamaya, anlatmaya çalışan insanlar var bu ülkede. Ve bu soruları sormak zorundayız. Şu yapılan büyük analizlerin altları boş, bundan emin olun. Çünkü bu iş değerlendirilirken terör boyutu dışında değerlendirilecekse hikayeden bir uluslararası politika analizi olacak ve geçerliliği yok. Televizyon ekranlarında bunu konuşanlar sadece uluslararası politika teorisi çerçevesinde konuşuyorlar. Oysa bu bölgenin yaşananları bizim içinde bulunduğumuz. Hani coğrafya kaderdir diyor ya İbn Haldun. İşte o kaderimizin içinde yaşadığımız sadece teoriyle açıklanabilecek şeyler değil. Hiç olmadı. Hiç. Eğer olmuş olsaydı Seyit Ali'nin kullandığım fotoğrafındaki gibi bir işçi yer altında bokun içinde uğraşırken kanalizasyonun dibinde oradan kafasını çıkartıp çok mutlu bir ifadeyle cep telefonuyla konuşmazdı. Bizim şu anda konumumuz tam olarak bu. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Günaydınlar daha yeni gelmeye başladı ama artık veda zamanı. Çünkü bitti konumuz ve haftayı noktaladık hep beraber. Yarım saatlik bir tartışmanın içinde maalesef sizden görüş gelmemesi, evet bu işi hakikaten zayıflatıyor. Ama bir şekilde bir araya gelmemiz, gelebilmemiz son derece önemli. Çünkü bu soruları sormak zorundayız. Sorulmuyor bu sorular. Köşe yazarları sormuyor. Gazetelerde, manşetlerde bu sorular olmuyor. Kamuyu yöneten o çok güçlü idarecilerin karşısına geçen uslu kızlar, uslu erkekler böyle soruları sormuyorlar. O yüzden biz sormak zorundayız. Bunun için de bir araya gelmek zorundayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki oradan bir yerden, dünyanın bir yerinden bu yayına ses oluyorsunuz, bu yayına destek oluyorsunuz. Sürmesi için ben ne yapabilirim diye soranlar var. Sağ olsunlar. Çok değil sayıları ama olsun, var. Var olmalarını bilmek bile çok yeterli. Çünkü bazıları sadece burada konuşulanlardan mutlu olup hayatının kalanına burası yokmuş gibi devam etmeyi hakikaten marifet zannediyor. Çünkü yaşanan öyle bir şey. Demin konuştuğumuz işte yaşananı anlamlandırmak gibi bir çabası yok onların. Gerçekten hiç bu sistem falan değil, öyle algılamayın. Gerçekten bir tespit yapmaya çalışıyorum. Öyle. Bazıları hani küçük, gerçekten küçük katkısını iletmeye çalışıyor. Patreon bu yayını destekleyebileceğiniz tek mecra. Patron kelimesinin içindeki R ile O arasına E koyacaksınız bir tane. Oradan Ünsal'ın diye. Gerçekten küçük katkıları iletebilirsiniz. Var. Böyle insanlar var. Sağ olsunlar, var olsunlar. Diğerleri hani hiç değilse YouTube kanalına abone olursanız sevinirim. iTunes'da, SoundCloud'da orada abone olursanız sevinirim. Paralı pullu bir şey değil. Mail adresi yazacaksınız. Bir zahmet. Hani zor olacak sizin için biliyorum, farkındayım ama bir zahmet bir mail adresinizi yazarsanız abone olacaksınız. Yayınlardan erken haberdar olacaksınız. Ama en önemlisi burada bulunmanız gerçekten önemli bir destek. Birkaç gündür çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz yayına ilişkin olarak. Hani görüşler sonradan geliyor, yazılanlar epeyce geç geliyor. Ama olsun, bir araya geliyoruz. Çünkü biz farklılıklarımıza inanıyoruz. Farklılıklarımızla bir arada mutlu yaşayabileceğimize inanıyoruz. Çünkü bizim hafızamız taze. Biz zaten geçmişte böyle yaşadığımızı hatırlıyoruz. Ve korkmadan niye diye soruyoruz. Niye bu bozuluyor? Bunu yapmaya devam edebilmek için de birbirimizden korkmadan sorgulamayı sürdürmek zorundayız. Çünkü ne birbirimizi bir kez daha tanıma şansımız var, ne birbirimizden rahatsız olma lüksümüz var. Bizim bir tane ülkemiz var ve burada yaşayacağız. Seviyoruz, çok sıkıntılı, gerçekten çok sıkıntılı, çok eksikleri var. Ama biz buralıyız. Biz buralıyız ve bu ülke dışında bir ülkeye tahayyülümüz hiç yok, olmadı. Buranın iyiliğini istiyoruz. Bunun için de açık açık ama küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaya devam ediyoruz. Eğer uygunsanız bir 45 dakika sonra gazetelerle burada olacağım. Gazeteler neleri yazmış, neleri yazmamış bunları konuşacağız hep birlikte. O yayına değilseniz, pazartesi sabah ölmez sağ kalırsam 9'da yapacağım yayına beklerim. Oturalım, konuşalım. Hayatımızı konuşalım. Siz de eğer buna razıysanız. Hepinize çok güzel bir gün, çok güzel bir hafta sonu diliyorum şimdiden. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.